Ayrım 10, sayfa 81. Sonraki 6 gün cehennem azabı gibi geldi Nazan'a. Erkeği gelmiyordu. Birkaç gece tahammül edebildi ama sonraki gecelerde sabırsız bekleyişi inanılmaz bir acıya dönüştü. Geceleri yatağa girdiğinde vücudu arzular içinde titriyor, yatak adeta sarsılıyordu. Nazan artık bunun bir tür nöbet, kriz olduğunu kavramıştı. Yokluğuna daha fazla dayanamayacaktı. Son derece çaresiz hissediyordu kendini ve elinden hiçbir şey gelmiyordu. Bu korkunç nöbetlere geceleri kapılıyordu. Uyku vakti gelip odasına çekildiğinde önce sinirlerinin gerildiğini, bedeninin muhtelif yerlerine ufak ufak kramplar girdiğini, kasıklarının zonkladığını, şuurunun berraklığını kaybettiğini duyumsuyordu. Çiftleşme ihtiyacını inanılmaz ölçülerde yaşıyordu. Önceleri kendi kendini tatmini çalışmış ama bunun yetersiz kaldığını görünce de gerginliği daha da artmıştı. Neyse ki nöbetler şimdilik sadece geceleri geliyordu. Genç kadını korkutan nokta gündüz vakti işinde çalışırken böyle bir krize kapılmasıydı. Muhtemelen saldırganlaşacak, bağırıp çağıracak, hatta kendinden geçip bayılacaktı. Genellikle nöbet sonları ağlamalar, titreyerek boşalmalarla seyrediyordu. İş yerinde böyle bir nöbet tutarsa rezil olacağının da farkındaydı. Nazan bunun böyle devam edemeyeceğini biliyordu. Tıbbi yardıma gereksinimi vardı. Genç kadın bunun bir hastalık olduğunu kavramıştı ama doktora gitmeye utanıyordu. Birkaç kere doktora gözükmeyi düşündüyse de yapamayacağına kanaat getirdi. Doktorların sır saklamakla yükümlü olduğunu biliyordu tabii ama hayatının bu korkunç sırrını velev ki karşısındaki doktor da olsa açıklayamazdı. Sanki bu hastalıktan öte bir şey, bir tür hayasızlık, iğrenç bir beşer zaafı gibi geliyordu kendisine. Erkeği hakkında ise en ufak bir bilgisi yoktu. Olsa arayacak, yalvaracak, gelmesi için gözyaşı dökecekti. Ama kimi arayabilirdi ki? 10. gecenin sonunda Nazan bazı gerçekleri kabul etmek zorunda kaldı. Bu adam artık gelmeyecekti. Hem neden gelsindi ki? Kaç gece kendisini kullanmış, hevesini almış, sonra da çöp gibi fırlatıp atmıştı. Erkek milletinin hiç değişmeyen karakteristiğiydi bu. Belki bıktı, bunaldı benden diye düşündü Nazan. Hepsi öyleydiler. Yeni birini bulunca eskisini hemencecik unuturlardı. İçini nefret ve hırs kapladı bir an. Böyle seciyesiz bir adamdan ne bekleyebilirdi? Her zaman kaba saba, hoyrat ve onur kırıcı davranmıştı. Sevişirken bile küfür ederdi. Hem de yakası açılmadık cinsten küfürler. Ne var ki Nazan, alışık olmadığı bu davranış biçimine tutulmuştu. Yalnız bedeniyle değil, ruhuyla da onu istiyordu. Erişilmesi bir daha başkasıyla yakalanması zor bir tutkuydu bu. Yatağının içinde kıvrandı. Muhtemelen azgın boğazı şu anda başka bir kadının şehvetin ve cinsel hazının şaikasını çıkarıyordu. Neden bıktı acaba benden diye mırıldandı. İçini yeni bir öfke dalgası kapladı. Tüm isteklerine karşılık vermemiş miydi? Hangi kadın bu kadar rahatlıkla sevişmede sınır tanımaksızın erkeğin bütün isteklerine boyun eğerdi? Nefret ettiği, bayağılık kabul ettiği sevişme şekillerini itirazsız kabul etmiş, dayağını yemiş, hakaret ve aşağılamalarına ses çıkarmamış, her arzusunu yerine getirmeye çalışmıştı. Yoksa bu kadar teslimiyet mi adamı bıktırmıştı? Karşı koyması, direnmesi, arzularına bu kadar kolay boyun eğmemesi mi gerekiyordu? Artık gelmeyecekti. Bunu aklı kesmişti Nazan'ın. Hayatına bir kabus gibi girmişti ama yaşamından çıkışı çok derin yaralar açmış oluyordu bu durumda. Ne yapacağını hiç bilmiyordu genç kadın. Ama 2 gece sonra kararan dünyası birden ışıldadı. Mütecavizin dönüşü tüm ümitlerinin kırıldığı ve hiç beklemediği bir şekilde oldu. Acı gerçeği tam kabullenmeye çalıştığı sırada, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan akşam, iş çıkışı evine döndüğünde onu salonda otururken buldu. İçeri girip dairesinin kapısını kapattığında salondaki iri silüetini fark etmişti. Bir an nutku tutulur gibi oldu Nazan'ın. Bütün vücudu titremeye başladı. İnanılmaz bir sevinç dalgası kapladı içini. Tüm hırsı, nefreti, kırgınlığı bir anda kayboldu. Deli gibi yanına koştu. Erkeğinin oturduğu koltuğun önüne diz çöküp ellerini avuçlarının içine aldı. Heyecandan konuşamıyordu. Kalbi güm güm atıyor, yüreğinin yerinden çıkacağını hissediyordu. Biraz sakinleşebilmek için başını adamın dizlerine dayamış, avuçları içine aldığı ellerine büyük bir huşu ve veşt içinde teslimiyet öpücükleri konduruyordu. Konuşması anlamsızdı zaten. Erkeği yeniden ona dönmüştü. Yapacağı tek şey minnet ve şükranlarını ona bir şekilde göstermekti. O kadar mutluydu ki göz pınarlarından sızan damlalar adamın elini ıslatmaya başlamıştı bile. Konuşmak, sevincini belli etmek istiyordu Nazan ama bunu ifade edecek uygun kelimeler bir türlü aklına gelmiyordu. "Özledin beni değil mi?" dedi adam. Nazan yine konuşamadı. Yalnızca kafasını sallayıp adamın elini öpmekle karşılık verebildi. Özlediğini, içine girmem için yanıp tutuştuğunu söylesene kart orospu. Hadi itiraf et. Gözlerim yollarda kaldı. Her gece gelmeni bekledim de. Nazan güçlükle evet diyebildi. Daha yüksek sesle söyle. Evet, seni çok özledim. Bağır. Genç kadın bu sefer sesini daha da yükselterek inledi. Çok özledim. Ha, öyle işte. Adam Nazan'ın saçlarını kavrayarak başını kaldırıp gözlerinin derinliklerine baktı. Düzüşmek için aklın gidiyor değil mi? Nazan titredi. Gerçek buydu ama genç kadın duygularını her şeye rağmen bu kaba kelimelerle ifadeye alışık değildi. Yutkundu. Başını sallamakla yetindi. Söyle diye kükredi erkeği. Senin tarafından düzülmek için can atıyorum de. Nazan gözlerini kaçırmadı. Hiçbir şey umrunda değildi. Ağzından çıkacak kelimelerin ne önemi kalmıştı artık? Utanç, ar, haya hislerini çok arkalarda bırakmıştı. Yaptıklarının yanında ağzından dökülecek kelimeler bir anlam ifade etmiyordu. Yine de kekeledi. Evet, beni düzmen için can atıyorum, dedi. Sırıtarak gözlerinin içine bakan erkek bu defa elleri arasına aldığı başını bırakmış, emredici haliyle homurdanmıştı. Hadi kalk ayağa, bana mükellef bir sofra kur bakalım. Karnım aç, önce yemek yiyip içeceğiz bu gece. Bu istek karşısında çok afallamıştı Nazan. Bir an ne diyeceğini şaşırarak şaşkın şaşkın adama baktı. Şimdiye kadar her ziyaretinde hemen vahşice sevişmeye geçer ve zevkini aldıktan sonra da basar giderdi. Oysa bu akşam yemek yemekten, içki içmekten bahsediyordu. Nazan'ın şaşkınlıktan donup kaldığını görünce sırıttı. Çok mu arzulusun vahşi kedim, yoksa yemekten önce de bir posta sevişmek mi istiyorsun? Nazan kendini zor toparladı. Bu mükemmel bir fırsattı onu tanımak için. Hem de ilişkilerinin alacağı şekil için iyi bir deneyim. En önemlisi sevişmekten öte onunla konuşma şansı bulacak, bilmediği, öğrenmek için can attığı nice bin şeyi sorabilecekti. Hemen diz çöktüğü yerden ayağa fırladı. Biraz bekle, diye fısıldadı. Şimdi sana mükellef bir sofra hazırlarım. Hadi bakalım göster kendini. İçkin var mı? Heyecana kapılan Nazan kekeledi. Viski var. Sanırım yarım şişe kadar da vodka olacak. Rakın yok mu? Akşam yemeklerinde rakı içerim ben. Genç kadın telaşa kapılmıştı. Rakı yok maalesef, dedi. Ne duruyorsun? Fırla al. Peki, diyen Nazan koşarak paltosunu ve çantasını kaptı, aceleyle dışarıya fırladı. Yıldırım hızıyla koşarak sokağın başındaki şarküteriye gitti. Yüreği sevinçten pır pır atıyordu. Yalnız rakı almakla kalmayıp envai çeşit meze de almıştı. Koşa koşa eve döndüğünde hala bir rüyada olup olmadığını düşünüyordu. Hatta kapıyı açarken her an rüyadan uyanacak, tüm yaşadıklarının bir hayal olduğunu anlayıp yıkılacak gibi bir his vardı içinde. Ama erkeği hala bıraktığı yerde koltukta oturuyordu. Derin bir oh çekti. Bu rüya falan değildi. Elindekileri mutfağa taşırken ''Çok beklettin mi?'' diye sordu. Sanki kabahat işlemiş bir çocuğun safiyetiyle. Adam hiç sesini çıkarmamıştı. Keyifle Nazan'ı susuyordu. Nazan o kadar şaşkındı ki mutfakta hazırlık yapmaya çalışırken sırtından paltosunu çıkarmayı dahi unutmuştu. Heyecandan titremesine engel olamıyordu. Salondaki masanın üzerine örtü sermeye çalışırken adamın ikazıyla uyandı. Soyun önce, şu sırtındakileri çıkar. Hoşuma gidecek dekolte bir şeyler giy. Gözüm gönlüm açılsın. Örtüyü masaya yayan Nazan hemen yatak odasına koştu. Çılgın gibi soyunmaya başladı. Bir yandan da ne giyeceğini düşünüyordu. Sofraya neyle oturulurdu ki? Dekolte elbiseden kastı neydi? Herhalde açık bir tuvaleti kastetmiyordu. Şifonyerini açıp hızla geceliklerini çekip çıkarmaya başladı. Beğenmediklerini fırlatıp atıyordu. Sonunda kısacık içini gösteren yeşil şifon bir baby doll'de karar kıldı. Biraz yadırgayarak sırtına geçirdi ve ürkek adımlarla salona yürüdü. Çekine çekine sordu. Bu iyi mi? Hoşuna gitti mi? Adam uzaktan onu süzmüş. Sonra beğendiğini ifade edercesine başını sallamıştı. İyi diye mırıldandı. Tam istediğim gibi. Hadi şimdi elini çabuk tut. Yemeği hazırla. İlk defa bir utanç hissi duymuştu Nazan. Kendi de şaşırdı buna ve nedenini çıkaramadı. Görülme korkusuyla önce mutfağın bütün pencerelerinin perdelerini kapattı. Hiç olmazsa konu komşusu tesadüfen de olsa onu bu kılıkta görmemeliydi. İçini kaplayan utancın nedenini tayin edemiyordu bir türlü. Bundan çok daha zor şartlar altında kalmış, yatakta sevişirken adamın çirkin, galis, aşağılayıcı konuşmaları, sorularıyla karşılaşmış ama bu utancı duymamıştı. Kalbinin deli gibi çarpan temposu hala hafiflememişti. Şarküteriden aldığı mezeleri tabaklara boşaltırken elleri titriyordu hala. Bu yüzden olacak, boş bir kayık tabağı elinden düşürerek kırdı. Tavak ayaklarının ucuna düşmüş ve parçalanmıştı. İçinden lanetler okudu genç kadın ve yere eğilerek 3-4 parça ayrılmış tabağın kırıklarını eliyle toplamaya başladı. Bu arada arkasını dönerek yere eğilmişti. Heyecandan çömelmeyi unuttuğu için uzun mevzun bacakları ve kalçaları tamamen ortaya çıkmıştı. Aynı anda salondan adamın tiz ve arzu dolu sesini işitti. ''Sakın kımıldayayım deme Nazan, öylece kal.'' Afallayan genç kadın öylece durdu. Daha o ses tonundan adamın ne yapacağını anlamıştı zaten. Kalbi duracak gibiydi. Böyle bir şey hayatı boyunca başına hiç gelmemişti. Aldığı pozisyonun bir anda adamın başını döndürüp arzularını kamçaladığını hissetti. Ayak seslerini duyuyordu erkeğinin. Salondan kalkmış mutfağa geliyordu. Başına kan hücum etmişti Nazan'ın ama pozisyonunu bozmadı. Elinde kırık tabak parçaları öylece beklemeye devam etti. Açılan bir fermuarın metal vızıltısını işitti. Daha sonra da iki güçlü elin tam bel hizasından kendisini sıkıca kavradığını hissetti. Gözlerini yumdu. O müthiş zevk dakikaları başlamıştı. Hem de hiç beklemediği bir anda. Sertliği içinde hissettiği anda coşkudan inledi. ''Hiç olmazsa bana adını söyle.'' ''Ne yapacaksın adımı?'' ''Sana hitap ederken ne diyeceğimi bilemiyorum.'' ''Bak senin erkeğin değil miyim? Erkeğim dersin yeter.'' İlk kadeh rakıdan sonra adamın hafifçe gözleri kanlanmış, konuşması feltekleşmeye yüz tutmuştu. Nazan'ın ilk gözlemi adamın sert ve dayanıklı görünüşüne rağmen alkolü pek kaldıramadığı olmuştu. Daha ilk kadehten sonra adam gevşemişti. Genç kadın diretti. ''Olmaz.'' dedi. ''Erkeğimin adını bilmek hakkım değil mi?'' ''Senin hiçbir hakkın yok tatlı orospum. Bunu kafana iyice sok. Hala anlamadın mı?'' ''Yine de bilmek istiyorum.'' Adam tatlı tatlı Nazan'ı süzmeye devam etti. ''Demek adımı bilmek istiyorsun ha? Ne yapacaksın öğrenip?'' Nazan ''Hiç.'' deyip omuzlarını silkti. ''Sadece merak.'' Kafasını sallayan adam mırıldandı. ''Peki tatlım söyleyeyim. Benim adım Hüseyin. Bana Malafat Hüseyin de derler. Anlarsın ya büyüklüğünden.'' Genç kadın önce kızardı sonra da gülümsedi. Herhangi bir yorum yapmadı. Hüseyin'in bakışları deler gibi Nazan'a çevrilmişti. ''Haklı bir lakap değil mi?'' diye sordu. Genç kadın utanmış gibi önüne bakmıştı ama nedense onun suskunluğu birden Hüseyin'i sinirlendirmişti. ''Cevap versene. Sana bir soru sorduğum zaman beni cevapsız bırakmayacaksın. Buna fena halde sinirlenirim ha.'' Nazan, ''Haklıymışlar. Sana en uygun lakabı takmışlar. Çuk oturmuş.'' dedi. ''Hah şöyle. Kafamı kızdırma benim. Keyfime de limon sıkma.'' Nazan tüm cesaretini toplayarak mırıldandı. ''Hüseyin, ne var?'' ''Ben senin kadınınım, değil mi?'' ''Hah, şunu bileydin. Kadınımsın tabii. O halde neden bana hep orospu diye hitap ediyorsun? Çok kırılıyorum buna.'' Çoktan çakır keyif olan Hüseyin bir kahkaha attı. ''O lafıma alınıyor musun cicim?'' ''Alınıyorum tabii.'' diye mırıldandı Nazan. ''İnsan kadınına hiç orospu diye hitap eder mi? Onur kırıcı.'' ''Sen nesin peki? Orospu değil misin?'' ''Hüseyin, ben sadece bana verdiğin mutluluktan hoşlanan bir kadınım. Bunu para karşılığı yapmadığımı pekala biliyorsun.'' Hüseyin yanındaki iskemlede oturan Nazan'ı kolundan kavradığı gibi çekip kucağına oturttu. Yüzünü tatlı bir gülümseme kaplamıştı. ''Ulan köfte hor, sen çok tatlı bir karısın. Vallahi seni hiçbir orospuya değişmem. Yaşın biraz ilerlemiş ama taş gibisin hala. Kanımı kaynatıyorsun. Durdurak demeden seni düzmek istiyorum hep.'' Nazan içveli bir şekilde onun boynuna sarıldı. Hüseyin memelerini sıkıştırıp ezerken o da kulağına fısıldadı. ''Ama 10 gündür semtime bile uğramadın.'' diye sitem etti. ''Kes şimdi tat havayı. Ben böyle laflara gelemem. Canım ne zaman seni çekerse o zaman uğrarım. Anladın mı?'' ''Anladım hayatım. Ama ne yapayım, yokluğuna dayanamıyorum artık. Gelmeyince bütün kanım çekiliyor. Beni bırakacaksın diye ödüm kopuyor. Kendini öyle alıştırdın ki sensiz bir hayatı düşünemiyorum.'' Keyifle sırıtan Hüseyin kucağındaki kadını kaptığı gibi ayağa kalktı. ''Aferin.'' diye mırıldandı. ''İstediğim gibi olgunlaşıyorsun. Yakında tam kıvama geleceksin. Hadi bakalım, şimdi seni mükafatlandırmaya götürüyorum yatak odasına.'' Hüseyin arzudan kıvranan genç kadını yatak odasını kucağında taşıdı. Yatağa girdiklerinde Nazan'ın tüm arzuları yeniden doruktaydı. Yemekten önce mutfakta Hüseyin'in kendine sahip oluşunu sadece bir uvertür olarak kabul ediyordu. Asıl gece şimdi başlayacaktı. Ayrım sonu, sayfa 90.